Ayrım 17. Kültürden İrfana. Cemil Meriç. Sayfa 227. Le Bon mu, Renan mı? Geçen asır, maddeci Avrupa'nın zirveye tırmandığı asır. Fransa, kemale koşan kafilenin başlarında. İnsan ilimlerinin en güçlü, en ünlü demek belki daha doğru olur, temsilcileri Fransız. O ülkenin edebiyat tarihçileri iki isme büyük bir imtiyaz tanırlar. Elbette ki bu hüküm de izafidir. Taini ile Renan. Taini, Hippolyte, 1828 ila 1893. Fransız düşünür, edebiyat ve sanat eleştirmeni, tarihçi. Taini ve edebiyatta klasik zihniyet için bakınız Cemil Meriç, 40 Ambar. Cilt 1, Rumuzül Edep, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998. Sayfa 51 ila 53 ve edebiyat tarihçisi olarak Taini için bakınız Cemil Meriç AGE sayfa 418. Renan Ernest 1823 ila 1893. Fransız tarihçi, filozof, dil bilimci. Renan'ın hayatı ve eserleri için bakınız İlmin Geleceği dipnot 2. Cemil Meriç 40 Ambar cilt 2. Lehçetül Hakaik içinde İletişim Yayınları, İstanbul 2006, sayfa 367 ila 369. Taini, büyük bir tarihçi, değerli bir edip, tecessüsü, hudutsuz bir ilim adamı. Servet-i Fünun Mektebi'nin akıl hocalarından, Hüseyin Cahit ile Raif Necdeti müritleri arasında sayabiliriz. Renan, daha seyyal bir zeka, kesin yargılardan hoşlanmaz. Belli bir mektebe bağlayamazsınız onu. Kendisi başlı başına bir mektep. Yanılmıyorsam, Türkçe'ye yalnız bir kitabı çevrildi. Hayatı Yesu. Ernest Renan, La Vie de Jesus. 1863. 7 ciltlik Les Origines du Christianisme. 1863 ila 1881 adlı eserinin ilk cildi. Hayatı Yesu. Hz. İsa'nın hayatı hususiye ve peygamberisinden bahistir. Çeviren Nahit, Kitaphane-i İslam ve Askeri, İstanbul, 1330-1914. Daha yeni bir çevirisi için bakınız, İsa'nın Hayatı, çeviren Ziya İhsan, MEP Yayınları, Ankara, 1945, ikinci baskı, 1992. Bu çok mühim kitap, o dönem Türk aydınlarını etkileyemezdi ve etkilemedi. Renan'ı entelijansiyamıza tanıtan, Sorbonne'da verdiği talihsiz bir konferans olmuştur. L'Islami et la Science. Konferans ve à la Sorbonne le 29 Mart 1883. Konferans metni 29 Mart 1800 tarihli Journal de Débat'da yayımlanmıştır. Ayrıca Renan'ın Discours et Conférence. İkinci baskı Paris 1887 adlı yapıtında da yer almaktadır. Bu eser Türkçe'ye de çevrilmiştir. Nutuklar ve Konferanslar. Çeviren Ziya İhsan, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 1946, ikinci baskı 1956. İslamlık ve Bilim, sayfa 183 ila 205. Şair Namık Kemal, İslamiyet hakkında aşırı ve yersiz isnatlarla dolu olan o konuşmayı Ateş'in belagatiyle cevaplandırmıştı. Namık Kemal, Renan Müdafaanamesi, Külliyat-ı Kemal, İyi Tertip, İstanbul, 1326-1908. Namık Kemal bu müdafaanameyi Renan'ın konferansından 3 ay sonra yazmaya başlamış. 2 ayda bitirmiş, ancak Risale vefatından 20 yıl sonra basılabilmiştir. Bakınız Namık Kemal, Renan Müdafaanamesi, İslamiyet ve Marif, yayımlayan Ortprof M. Fuat Köprülü. Milli Kültür Yayınları, Dini Kültür Serisi, Ankara 1962 ve Namık Kemal Renan Müdafaanamesi, sadeleştiren Abdurrahman Küçük, İstanbul 1988. Aynı konferans, Afganlı Cemalettin'e çok daha yumuşak ve dostça düşünceler ilham etmişti. Renan'ın konferansının Journal de Débat'ta yayımlandığı sırada Paris'te olan Afgani'nin cevabı aynı gazetenin 18 Mayıs 1883 tarihli nüshasında yer alır. Réponse de Jamal Ad-Din al-Afgani à M. Renan. Cemalettin'in cevabını Arapça yazdığını ve bu metni Fransızca'ya çevirterek gazeteye yolladığını biliyoruz. Afgani'nin cevabının Türkçe çevirileri için bakınız Alaaddin Yalçınkaya, Cemalettin Efgani, İstanbul 1991. İkinci baskı 1995 ve Mümtazer Türköne, Cemalettin Efgani. Cemalettin'in Renan'a cevabı Ankara 1994. Afgani'nin bu cevabı üzerine Renan'ın kaleme aldığı yazı bir gün sonraki Journal de Debat'ta yayımlanır. 19 Mayıs 1883. Bu metinde Renan'ın Discours et Conférence adlı yapıtında yer almaktadır. Appendice à la Président Conférence. Bu cevabın Türkçesi için bakınız Ernest Renan, Nutuklar ve Konferanslar. Sayfa 206 ile 213. Adnan adı var, Namık Kemal'le cahil diye alay eder. Biz bu istihzaya katılmıyoruz. Şüphe yok ki Kemal, Renan'la boy ölçüşecek bir ilim adamı değildir. Esasen Renan'ı da layıkıyla okumamıştır. Müdafaanamesi, hamiyet sahibi bir edebiyatçının isyanını dile getirir. Cemalettin ise çok daha hazırlıklı ve ihtiyatlıdır. Kaldı ki Renan'a yazdığı mektup bir Fransız gazetesinde yayınlanmak üzere kaleme alınmıştı. O da Renan'ı kitaplarından değil, milletlerarası ününden tanır. Kısaca her iki Türk yazarı da Renan'ı okumamışlardır. Şairin ilham perisi öfkedir, mütefekkirin ise anlaşma arzusu. Cemalettin geniş ve seyyar zekası ile Renan'ın taassuba düşman ve her türlü düşünceye açık görüşlerini sezer gibi olmuştu. Makalesi bir çeşit taarruzdu ama açık kapı bırakan bir anlaşma taarruzu. Efganlı'nın makalesini 100 yıl önce yayınlanan Le Debat gazetesinden kopya ettirmiş ve Türkçe'ye kazandırmıştım. Efganlı'nın makalesini Le Debat gazetesinden kopya eden kişi, o tarihlerde Paris'te doktora çalışmalarını sürdüren Mahmut Ali Meriç'tir. Baba Meriç, oğluna yazdığı 13 Ekim 1972 tarihli bir mektubunda ne vesileyle Efganlı Cemalettin'le ilgilendiğini şu satırlarla anlatır. Journal de Debat'taki makaleye gelince fazla acelesi yok. Efganlı Cemalettin denilen o garip zatın pasyonant bir kişiliği var. Ziya Gökalp talebesi, şair Mehmet Emin talebesi, Mehmet Akif talebesi. Renan'a Efganlı olduğunu söylüyor. Ahmet Ağaoğlu'na göre Türk. Kimine göre Şii, kimine göre Sünni. Kuvvetli bir ihtimalle İranlı. Kimin hesabına çalıştığı meçhul. Bununla beraber İslam Birliği'ne taraftar olduğu, müstemlekecilikle mücadele ettiği adeta muhakkak. Namık Kemal'in Renan müdafaanamesi hakkında bir yazı hazırlıyordum. Onun için rica ettim. Saint-Genevieve kütüphanesindeki Le Debat gazetesinin koleksiyonundan bulunarak kopya edilen makale, 1972'nin Ekim ayı içinde İstanbul'a yollanmıştır. Bakınız Cemil Meriç, Cemalettin Efgani dosyası. Umran'dan Uygarlığa içinde İletişim Yayınları, İstanbul 1996, sayfa 66 ile 77. Cemalettin Efgani, 1838 ile 1897. Asıl adı Seyit Muhammed İbn Safterhan. Müslüman siyaset adamı, aktivist ve gazeteci. Bakınız Nikki Keddi, Said Cemal, Ed-Din Al-Afgani, A Politic Biography, University of California, Berkeley, 1972. Kitap Türkçe'ye de çevrilmiştir. Keddi, Nikki, Cemalettin Afgani, Siyasi Hayatı, çeviren Abdurrahman Küçük, Bedir Yayınları, İstanbul 1997. Tarık Ramadan, O Sources du Renew, Mazlumun, Dal Afgani e Hasan al-Banna, Ön, Sail de Reformis Islamik, İslami Yenilenmenin Kaynakları. Al-Afgani'den Hasan al-Banna'ya Yüzyıllık Bir İslami Reform Hareketi. Edisyon Bayard, Paris 1998. Ayrıca bakınız Bakü Kafkas Üniversitesi öğretim görevlilerinden Pervane Bayram'ın tarihi belirtilmemiş bir çalışması. Şark'ın büyük filozoflarından Cemalettin Afgani ve onun Türk dünyasına tesirleri. İyi niyet sahibi bazı yazarlar, Cemalettin'le ilgili yazımı insafsız buldular. Cevap vermedim. Niyetim sadece vesikaları konuşturmaktı. Şeyh Benderzade Hilmi Bey, oryantalistler arasında Renan'a imtiyazlı bir yer verir. Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi, Tarihi İslam, Kostaniye 1326-1327. Yeni baskısı İslam Tarihi, hazırlayan Ziya Nur, İstanbul 1982. Renan'ın tarihe ve bilhassa İslam tarihine dair görüşleri. Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin kitabının metal kısmında etraflıca değerlendirme konusu yapılmıştır. Sayfa 83 ila 90. Ayrıca Ahmet Hilmi, Renan'ın Tarihi Din Hakkında Mütalaat, Etüt, History, Religious adlı eserinin İslam'ın menşeleri bölümüne istinaden Renan'ın fikirlerini münakaşa eder. Dücane Cündioğlu, Ernest Renan ve Reddiyeler bağlamında İslam bilim tartışmalarına bibliografik bir katkı. Divan Dergisi 1966/2/94 sayfa. Cündioğlu'nun bu kapsamlı çalışmasından bazı dipnotlarımızda yararlandık. Konuyla ilgilenenlerin başvurması gereken akademik nitelikte değerli bir çalışma. Ona göre Renan, İslamiyet konusunda en insaflı Avrupalılardan birisidir. Sanıyorum ki o büyük mütefekkirin ana eserlerini tetkik edenler için böyle bir hükme katılmamak oldukça zordur. Son zamanlarda dilimiz yeni bir Renan tercümesi daha kazandı. İlmin Geleceği. Renan'ın 1848'de kaleme aldığı fakat yayımlamaktan vazgeçtiği bu kıymetli eserin özünü Kırk Ambar'ın Hümanizme ayrılan bölümünde hülasa etmiştim. Kırk Ambar'ın ilk baskısında Ötüken Yayınları İstanbul 1980 Çağın Dini Hümanizm yazısında kullanılmış olan İlmin Geleceği notuna notlar sayfa 461 ila 464. Kırk Ambar'ın yeni baskısında not olarak değil müstakil bir yazı olarak yer verilmiştir. Kırk Ambar Cilt 2 Lehçetül Hakaik İletişim Yayınları İstanbul 2006 İlmin Geleceği sayfa 367 ila 375. Ernest Renan, L'avenir de la science Paris, 1848. Eser 1848'de yazılmış olmasına rağmen ancak 1890'da Renan'ın ölümünden 2 yıl önce yayımlanır. Türkçe çevirisi Ernest Renan, Bilimin Geleceği, çeviren Ziya İhsan. 2 cilt, Marif Vekaleti, İstanbul, 1. cilt 1951, 2. cilt 1954, 2. baskı Milli Eğitim Yayınları, İstanbul 1965. Büyük şarkiyatçı, bütün ümitleri, tereddütleri, özleyişleri o kitaptadır. Renan, 19. asrın yetiştirdiği en geniş ufuklu tarihçi ve lisaniyatçılardan biridir. Felsefi tiyatro eserleri de yazmıştır. Shakespeare'in The Tempest'ini Zeyl olarak kaleme aldığı Caliban, demokrasi aşıklarını ibretle düşündürecek korkunç bir hicviyedir. Hazreti Süleyman'a atfedilen Agniyetil Agani'yi, İbrani edebiyatının en parlak şiiri olarak yeni baştan yayımlamıştır. Yazımızın konusu, üstadın eserlerini tanıtmak değildir. Yalnız bir hayret ve üzüntüyü dile getirmek istiyorum. Üstadın bizi en çok ilgilendiren kitabı 1852'lerde yayımlanan ve daha sonra da defalarca basılan bizdeki baskı 1882 İbn Rüşd ve İbn Rüşdçülük adlı büyük ve muhteşem kitabıdır. Ernest Renan, Averro de Lavoisier, Essai Historique Durant Paris 1852 Cemil Meriç'in kütüphanesindeki 4. baskı Kalman Levi Paris 1882 İslam dünyasının İbn Rüşd'ü yeteri kadar tanımadığını ileri süren tarihçi, İbn Rüşd'ü hazırlarken İtalyan ve İspanyol kaynaklarından geniş ölçüde faydalanmış ve bizce bilinmeyen birçok Arapça yazmaları da gün ışığına çıkarmıştır. Ayrıca İbn Rüşd'ün Batı'da nasıl tanındığını, Yahudi şakirtlerini, ortaçağ düşüncesi içindeki yerini derin bir vukufla anlatmıştır. Hemen belirteyim ki, Renan'ın her hükmüne katılmak büyük bir hamakat olur. Fakat düşünceyle ilgili konularda büyük bir ilim adamının getirdiği aydınlığa gözlerimizi kapayamayız. İslamiyet hiçbir zaman yobazlığın yanında olmamıştır. Avrupa ilmi bugün de ister istemez tanımak zorunda olduğumuz mührü açılmamış bir hazinedir. Ama düşünce dünyasında yerimizi almak istiyorsak yapılacak ilk iş kendi düşünce adamlarımızı layıkıyla tanımak olmalıdır. Madem ki biz bir İbn-i Rüşd'ü ve İbn-i Rüşdçülüğü inceleyecek seviyede değiliz, o halde bu konudaki çalışmaları dilimize kazandırmak gerekir. Renan için Orta Çağ İslam düşüncesi, insanlık tarihinin en yüksek kültür olayıdır. 12. yüzyıldan sonra bu düşünce, hükümdarların ve geniş halk yığınlarının anlayışsızlığı yüzünden sıhhat ve feyyazlığını kaybetmiştir. Düşünce, Endülüs'ten İtalya'ya ve Avrupa'ya göçmüştür. Renan, bir İbni Haldun'u unutmuşa benziyor. Türklere karşı da lüzumundan fazla haksız. İbn-i Rüşd, üzerinde tartışılacak bir düşünce kitabı. Kendi meselelerimizde ebediyen susacak mıyız? Batılıların şu veya bu maksatla ileri sürdükleri metiyelere değil, haksız ve yersiz hükümler de ihtiva etse ciddi incelemelerine ihtiyacımız var. Bir vesileyle arz etmiştim. Gustave Le Bon, Arap Medeniyeti. Gustave Le Bon, La Civilisation de Arab, Filmin, Dido, Paris 1884, 479 sayfa. Son baskılarından biri, Edition de la Fontaine, O. Roy, Collection Image et Tradition, Paris 1990. Daha yeni tarihli baskısı, Albustan, Paris 2010 gibi nefis bir eserin yazarıdır. Ama İslamiyet'in muhibi değildir. Lozan'da medeniyet dünyasının yalnız sosyalizm, komünizm gibi aşırı cereyanlarla mücadele etmesi yetmez. İslamiyet'e karşı da cephe alması lazımdır diyecek kadar koyu bir Avrupalıdır. Ayrıca Tarih Felsefesi adlı eserinde Gustave Le Bon, Basis, Scientifique, Dön, Philosophie de l'Histoire, Flammarion, Paris 1931. Türkçe çevirisi, Tarih Felsefesi, çevirenler Hüsrev Akdeniz, Murat Temelli, Ataç Yayınları, İstanbul 2004. Hazreti Muhammed'den çok saygısız bir dille söz ettiği de unutulmamalı. Esasen bir dönemin Türk aydınlarına büyük bir mütefekkir gibi görünen bu zat, bakınız, Le Bon Perestler, Cemil Meriç, Bu Ülke İçinde İletişim Yayınları, İstanbul 1992, sayfa 160-162. Geniş, tecessüslü, amatör bir felsefeci, amatör bir tarihçi. Bir kelimeyle ilim adamı olmaktan çok kabiliyetli bir gazetecidir. Gustave Le Bon, 1841 ila 1931. Fransız antropolog, sosyal psikolog, sosyolog ve yazar. 1866'da Paris Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1860 ila 1880 yılları arasında birçok Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerine yolculuklar yaptı. Yolculuk izlenimlerini yazdı, doğu medeniyetleriyle ilgili antropoloji ve arkeoloji kitapları kaleme aldı. 1879'da Paris Antropoloji Derneği'ne kabul edildi. 1888'de derneğin yenilikçi psikososyolojik yaklaşımlarını paylaşmaması nedeniyle üyelikten ayrıldı. Sosyal bilimler konusunda kaleme aldığı ve 1894'te yayımlanan Les Lois Psychologiques de l'Evolution du Peuple, Halkların Evriminin Psikolojik Kanunları adlı eseriyle ünlendi. Ertesi yılda başyapıt kabul edilen Psychologue de Foule, Kitlelerin Psikolojisi adlı kitabı basıldı. 20. yüzyılın başlarında, özellikle 1890 ile 1920 yılları arasında Fransız entelektüel hayatında önemli bir yeri olan Le Bon'un aralarında Einstein, Freud, Roosevelt, Churchill gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok hayranı oldu. Öldüğünde devlet töreniyle gömüldü ama çok geçmeden de unutuldu. Ölümünün 50. yılı olan 1981'de Serge Moscovici adlı bir akademisyen yazarın sosyal psikolojinin öncülerini ele alan bir eseri sayesinde yeniden keşfedildi. Serge Moscovici, L'âge de Foule, Fayard, Paris, 1981. Le Bon'la ilgili yeni çalışmalardan bazıları, Catherine Rouvier, Le Idea Politique de Gustave Le Bon, au la mesure de l'irrationnel en politique. Gustave Le Bon'un siyasi düşüncesi ya da siyasette akıl dışının ölçüsü. Puf, Paris, 2003. Benoît Marpeau, Gustave Le Bon, Le Parso d'un Intellectuel, Gustave Le Bon, Bir Entelektüelin Parkuru. Edition, CNRS, Paris, 2000. Corpa, Gustave Le Bon, Hier et Aujourd'hui. Dün ve Bugün, Gustave Le Bon. Edition, France, Empire, Paris, 2011. Le Bon'un Psikoloji de Foule. 2010 yılında Flammarion Yayın Evi ile Le Monde gazetesinin birlikte seçtiği Dünyayı Değiştiren 20 kitap arasında yer aldı. 18 dile çevrilmiş, 40 kadar kitabı olan Le Bon'un birçok eseri, başta Abdullah Cevdet'in görebildiğimiz 7 çevirisi olmak üzere Türkçe'ye de kazandırılmıştır. Bunlardan Kitlelerin Psikolojisi, değişik çevirilerle değişik yayın evleri tarafından basılmışsa da, Cemil Meriç'in yazısında adı geçen La Civilisation de Arab bugüne kadar çevrilmemiştir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir Türk aydınının ilgi alanı ve hitap ettiği okuyucunun seviyesi hakkında bir fikir vermesi bakımından, Abdullah Cevdet'in Le Bon'dan yapmış olduğu çevirilerin kronolojik bir listesini sunuyoruz. Ruhul Akvam, 1907. Le Loi Psychologique de l'Ovision de Popol, 1894. Asrımızın Nüsusu ve Felsefiyesi, 1914. Les Arabes du Temps Présent, 1913. Avrupa Harbi'nden alınan Psikoloji dersleri, 1918. Enseignement Psychologique de la Guerre Europe'un, 1915. Dün ve Yarın, 1921. Hier et Demain, 1918. Cihan Muvazenesinin Bozulması, 1923. Le Desequilibre du Monde, 1923. İlmi, Ruhi, İçtimai, 1924. La Psychologie de Foule, 1895. Amélie Ruhiyat, 1931. Le Intertitude de l'Heure Présente, 1924. Renan gibi üstadların yanında adı bile zikre değmez. Ne gariptir ki Le Bon'un birçok eserlerini dilimize çevirdik. Renan ise birçok benzerleri gibi hala ışığı bize kadar gelmeyen bir yıldız. Renan'ın Türkçe'ye çevrilmiş eserlerinden bazıları İnsanın Hayatı, çeviren Ziya İshan, MEP Yayınları 1946, ikinci baskı 1956, Nutuklar ve Konferanslar, çeviren Ziya İshan, MEP Ankara 1946, ikinci baskı 1956, Havariler, çeviren Ziya İshan, MEP İstanbul 1948, ikinci baskı 1964, Bilimin Geleceği, çeviren Ziya İshan, Marif Vekaleti, İstanbul 1. cilt 1951, 2. cilt 1954, 2. baskı 1965. Çocukluk ve Gençlik Hatıraları, çeviren Ruhi Dervişoğlu, Marif Vekaleti, İstanbul 1956. Uzun bir aradan sonra çevrilen bir eseri de dilin kökeni üzerine Fransızcadan çeviren Atakan Altınörs, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2011. 17. ayrımın sonu, sayfa 233.